Ayrım 6. Peygamberden sonra Leslie Hazelton, sayfa 50, bölüm 4. Bölünmenin tohumları atılmıştı. Hazreti Muhammed'in karıları, kızları, kayınpederleri, damatları, kuzenleri, yardımcıları, en yakın dostları tohumlar yeşerirken herkes katılacaktı buna. Fakat Hazreti Muhammed ölüm döşeğinde yatarken karıları kontrolü ele almışlardı. Hastanın odasını onlar bekliyor, onun ziyaretçi kabul edecek kadar iyi ya da en yakınlarını bile göremeyecek kadar halsiz olduğuna onlar karar veriyorlardı. Hazreti Muhammed Ayşe'nin odasında kalmak istediğini söylemezse hangi karısının kulübesinde kalacağını kadınlar belirliyordu. Ona ilaç verilip verilmeyeceğine ya da hangi ilacın verileceğine yine karıları karar veriyordu. Bir süre sonra iyice halsiz kalınca Hazreti Peygamber'i kimlerin görebileceği, kimlerin göremeyeceği konusunda tartışmalar da artmaya başladı. O birkaç kez gücünü toplayıp görmek istediği kişileri söyledi ama karıları o isimleri de tartışma konusu yaptılar. İstemediği bazı şeyleri engelleyemeyecek kadar zayıf olan Hazreti Peygamber, en korktuğu şeylerin gerçekleşmeye başladığını görebiliyordu. Hazreti Peygamber bir gün vaktinin çoğunu camide çalışarak ve dua eden Hazreti Ali'yi çağırdığı zaman Ayşe babasının adını öne çıkardı ve "Ebu Bekir'i görsen daha iyi olmaz mı acaba?" diye sordu. Karılarından biri olan Hafsa ise kendi babasından söz etti ve "Ömer'i görsen nasıl olur?" dedi. Hazreti Muhammed onların ısrarına dayanamadı ve elini kabul anlamında hafifçe salladı. O zaman Ali'yi değil Ebu Bekir ve Ömer'i çağırdılar. Hasta yatağında ölmek üzere olan bir adamı kandırıp ikna ederek istediklerini yaptırmak uygunsuz, hatta kalpsizlik olarak görülebilir. Ama Hazreti Peygamber'e halef olabilecek Ali gibi kişilerin yerine babalarını öne çıkardıkları ve kendi çıkarlarını düşündükleri için kim suçlayabilirdi bu genç kadınları? Onlar önlerinde göz korkutucu bir gelecek olduğunu biliyorlardı. Kadınlar kısa bir süre sonra dul kalacaklar ve ölene kadar da öyle dul olarak yaşayacaklardı. Profesyonel dul olmak kaderlerinde vardı onların. Kur'an'ın 33. suresinde Hazreti Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır ve onun karıları onların analarıdır diyordu. Allah'ın elçisi hakkında kötü konuşmamalı, ondan sonra karılarıyla asla evlenmemelisiniz. Bunu yapmak Allah'ın gözünde mutlaka büyük suç olur. Eğer Hazreti Peygamber'in karıları gerçekten müminlerin anaları sayılıyorsa, onun ölümünden sonra onlardan biriyle evlenmek akrabayla zina yapmaya eşit olurdu. Bu yeniden evlenme yasağı adetlere aykırıydı. 7. yüzyıl Arabistan'ında ailenin korunması için dullar çok beklemeden ve çoğu zaman da ölen kocasının bir akrabasıyla evlenirdi. Bunu yasaklamak Hazreti Muhammed için getirilmiş zorunlu bir istisna oluyordu. Dulların, yetimlerin ve ihtiyacı olanların korunmasına yönelik de evlilikler, ama burada esas olan nokta karılarının istisna olmasıydı. Kadınların yeniden evlenmelerinin yasaklanması, İslam toplumunun büyük bir aile olduğu fikrinin altını çiziyordu. Bu yeniden evlenme yasağı yaşları ilerlemiş olan kadınlar için mantıklı olabilirdi, ama genç olanlar için oldukça ironik, hatta zalimce görünüyordu. Ayşe bu vahye göre ömür boyu anne olarak yaşayacak, asla hamile kalamayacak ve kendi çocuklarını doğuramayacaktı. Hazreti Muhammed'in dul karılarına hiç kuşkusuz çok talip erkek çıkacaktı. Erkekler Allah'ın elçisinin dul karısıyla evlenerek ona bu şekilde yaklaştığını söyleyecek ve siyasi güç kazanmaya çalışacaklardı. Belki de Hazreti Muhammed bunu engellemeye çalıştı. Bu fikir bazılarının aklına gelmişti zaten. Ayşe'nin hırslı kuzeni Talha bir gün yanındakilere Hazreti Muhammed öldükten sonra Ayşe ile evlenmek istediğini söylemişti. Ama bunu duyunca onu hemen Ayşe'nin kız kardeşlerinden biriyle evlendirdiler. Fakat vahyin söylemi bu tür girişimleri önledi ve o sözler son ve kesindi. Hazreti Muhammed arkasında 9 dul bırakacak ve onlardan hiçbiri yeniden evlenemeyecekti. Kadınlardan hiçbiri geleceği konusunda Ayşe'den daha endişeli olamazdı. Genç kadın 21 yaşında bir vasiyetname bile bırakmamış olan bir adamdan ömür boyu dul kalacaktı. babasının evine gidip orada zamanından önce yaşamaktan bıkmış bir insan gibi mi devam edecekti hayatına? İnzivaya çekilmeye razı olmuş bir kadın bile bu kadar genç bir yaşta yapamazdı bunu. Ayşe için korkunç bir şeydi bu. Her zaman dikkatleri üzerine toplayan bir genç kadın olarak kenara itilmezdi o. Fakat hasta yatağında yatan Hazreti Muhammed son anlarında Hazreti Ali'yi halefi olarak açıklarsa geleceğinin bu olmasından korkuyordu Ayşe. O zaman hem kendisi ve hem de kolye olayında Hazreti Ali'nin rolü nedeniyle yara almış olan babası Ebu Bekir zor durumda kalacaklardı. Hazreti Ali'nin o konuyla ilgili olarak söyledikleri Ebu Bekir ve ailesinin onurunu yaralamıştı. Aslında tüm göçmenler kırılmışlardı. Hiç kuşkusuz Ömer de meseleye bu gözle bakıyordu. O ve Ebu Bekir Hazreti Muhammed'in en kıdemli danışmanları, en yakın dostlarıydı. Ve ondan genç olmalarına rağmen ikisi de onun kayınpederiydi. Ebu Bekir Hazreti Muhammed'den 2 yaş, Ömer ise 12 yaş küçüktü. Ama hafif kamburumsu ve ak saçlı Ebu Bekir insanlara sevgi ve saygı telkin ederken Ömer sert bir komutan edasıyla etrafına adeta korkuya yakın bir duygu hissettirirdi. Ömer o küçük hasta odasında etrafındakiler üzerinde sert bir etki yapıyor gibiydi. Çok uzun boyluydu Ömer ve Ayşe ondan söz ederken herkesin arasında sanki at üzerindeymiş gibi duruyordu dedi. Ömer'in elinde her zaman bir binici kamçısı vardı ve onu her zaman bir insan ya da hayvan üzerinde kullanacakmış gibi dururdu. Savaş alanlarında sertleşmiş, güçlü, komut verir gibi itaat telkin eden bir sesi vardı. Ayşe'nin söylediğine göre Ömer odaya girer girmez gülenler birden ciddileştiler. Onun gelişiyle insanlar seslerini kestiler ve sanki konuşmasını bekliyormuş gibi herkes ona baktı. Ömer hiçbir zaman anlamsız konuşmaz, hafif sohbetlerden kaçardı. Onun hasta yatan Hazreti Peygamber'in yatağının yanında durması durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyordu. Odada bulunanların hepsi bir yandan İslam'ı savunurken bir yandan da kendi durumlarını korumaya çalışıyorlardı. Siyasi konularda çoğu zaman olduğu gibi toplum çıkarlarının kendi çıkarlarıyla aynı olduğuna inanıyorlardı. Ve bunların hepsi kağıt kalem olayı denen garip ve rahatsız edici olayda hissedilebilirdi. Hastalığının 9. gününde Hazreti Muhammed biraz kendini toparlar gibi oldu. Ama bu durum çoğu zaman sondan bir süre önce yaşanan o geçici iyileşmelerden birine benziyordu. Hasta yatağında doğrulup oturdu, aklı başında görünüyordu. Birkaç yudum su içti ve oradakilerin çoğu onun o anda son arzularını açıklayabileceğini düşündü. Ama söyledikleri yine tam olarak anlaşılamadı, belirsizdi. ''Bana bir kalemle kağıt getirin de size bir şeyler yazayım. Böylece hata yapmazsınız.'' dedi Hazreti Muhammed. O koşullarda bunun tamamen mantıklı ve basit bir talep olduğu düşünülebilir. Ama onun bu sözünü duyunca odada bulunan eşleri Ömer ve Ebu Bekir adeta paniğe kapılır gibi oldular. Oradakilerin hiçbiri onun ne yazacağını, daha doğrusu rivayete göre ne yazdıracağını bilmiyordu. Çünkü İslam'ın öğretilerine bakılırsa Hazreti Muhammed okuma yazma bilmezdi. Uzun yıllar ticaret yapmış bir insanın okuma yazma bilmemiş olması pek mümkün görünmese de öyle bilinirdi. Ticaret yapan bir insanın satın aldıklarını ve sattıklarını yazması gerekir ve edebi bir yetenek gerektirmese de bunu yapmak için yine de okur yazar olmalıdır insan. Fakat Hazreti Muhammed'in okur yazar olmadığı farz ediliyordu ve bu da Kur'an'ın bir insan tarafından yazılmadığının, kutsal bir kaynaktan vahiy yoluyla gönderildiğinin bir garantisi oluyordu. Ölmek üzere olan Hazreti Muhammed kendisi yazmak istese de, yazdırmak istese de o anda herkesin aklında aynı soru vardı. Acaba ne yazılacaktı? Onlara genelde neler yapacakları mı söylenecekti? Geride bırakacağı topluma dinsel öğütler mi bırakacaktı Hazreti Muhammed? Ya da belki en çok beklenen ama en çok korkulan şeyi yapacak vasiyetini bildirecekti. Ölmesi yakın olan Hazreti Peygamber halefini kesin olarak belirtecek miydi acaba? Bunu bilmenin tek yolu ona kağıt kalem getirmekti ama böyle bir şey olmadı. Hasta Hazreti Peygamber ne istediğini söyler söylemez, oradaki herkes bunun ne anlama gelebileceğini anlamıştı. Gerçekten de vasiyetini yazarsa ne olacaktı? Ya onların aleyhine olan birinin adı yazılırsa ne yaparlardı? Hazreti Muhammed Ebu Bekir'i, Ömer'i ya da başka bir yakınını değil de Hazreti Ali'yi yazarsa her şey biterdi. Ve gerçekten vasiyetini yazmak istiyorsa neden sadece söylemiyordu bunu Hazreti Peygamber? Neden kağıt kalemde ısrar ediyordu? Yatağında bile etrafındaki insanlara güvenmiyor, istediğini yapmayacaklarından korkuyor ve bunu herkesin görebileceği bir şekilde kağıda mı yazmak istiyordu yani? Ama oradakilerin hiçbiri bu soruları yüksek sesle soramadı tabii. Kendi aralarında hastanın fazla zorlandığını konuştular. Hazreti Muhammed kendinde değildi ve ona aşırı baskı yapmaktan çekiniyorlardı. Hasta odası sessiz olmalıydı ama bunu tartışırken bile seslerini yükselttiler. Odada garip bir hava vardı. Hepsinin de sıkıca bağlı ve sadık oldukları adamın ölmeden önce isteklerini bildirmeye, belki de halefinin adını açıklamaya hazır olduğu belliydi. Hepsi de bunu hem bilmek istiyor hem de istemiyorlardı. Eğer halef Hazreti Ali olacaksa oradakilerin hiçbiri bunun yazılmasını istemiyordu. Ama orada aynı zamanda bir insanlık oyunu sergileniyordu. Herkes hastayla ilgileniyor, onun etrafında dolanıyor, diğerlerinin onu rahatsız etmesini istemiyor, ölümcül hasta bir insanı rahat ettirmeye çalışıyorlardı. Göründüğü kadarıyla hepsi de ellerinden geleni yapıyordu. Fakat onlar kağıt kalem getirip getirmeme konusunda tartışıp seslerini yükseltince, gürültüye karşı hassas olan hasta rahatsız oldu. Birden sinirlendi ve daha fazla dayanamayıp elinden geldiğince sert bir sesle ''Yalnız bırakın beni'' dedi. ''Yanımda tartışmanızı istemiyorum.'' Hazreti Muhammed o kadar güçsüzdü ki son kelimeler adeta fısıltı gibi çıktı ağzından. Son kelimelerini sadece Ömer duydu ama bu da yeterliydi. Kumanda eder gibi sert bir tavırla ''Allah'ın elçisi acı çekiyor'' diye konuştu. ''Elimizde Allah'ın kitabı Kur'an var ve bu da bize yeter.'' Ama Kur'an da yetmeyecekti onlara. Aslında yetebilirdi ve yetmesi de gerekirdi. Ömer'in sözleri bugün bile mükemmel inancın modeli olarak kullanılıyor. Ama yetmedi işte. Kur'an'a Hazreti Muhammed tarafından ilaveler yapılacaktı. Ona en yakın olanlar günlük yaşantısından, en büyük olaylardan en küçük ayrıntılara kadar örnekler vereceklerdi. İnsan atalarından kalan adetlere, geleneklere sunna denir ve Sünniler de adlarını bundan almışlardır. Ama Şiiler de hemen hemen aynı gelenekleri paylaşırlar. O sırada Ömer'in sözü kabul edildi. Konuşması etkili oldu ve hasta odası derin bir sessizliğe gömüldü. Hazreti Muhammed gerçekten de halefini açıklamak istediyse bile çok geç kalmıştı. Tartışmayı susturmak bir yana son arzusunu söyleyecek gücü bile kalmamıştı. Belki de göründüğü kadar iyi ve aklı başında değildi. Belki odada bulunan herkes kalpten onun ya da toplumun iyiliğini istiyordu. Ama orada daha fazla bir şey olduğunu söylemek çelişki olmazdı. Orada bulunan hemen herkes hiç kuşkusuz Hazreti Muhammed'in 3 ay önce Mekke'ye yaptığı son haç gezisinin sonunda belirttiği şeyi kağıda yazmasından korkmuştu. Herhalde kısa bir süre sonra ona son haç demek daha doğru olacaktı. Hazreti Muhammed Mekke'yi bir daha göremeyeceğini, fazla ömrü kalmadığını hissetmiş miydi acaba? O şekilde Hazreti Ali'yi ön plana çıkarmasının nedeni bu muydu acaba? Şii din bilginlerine göre Hazreti Muhammed hiç kuşkusuz ölümü düşünüyordu ve bunu daha önce şu sözlerle dile getirmişti. Allah'ın beni yanına çağırıp buradan alacağı zaman yaklaşıyor ve ben de o çağrıya cevap vereceğim. Sizlere 2 değerli şey bırakıyorum ve ikisine de bağlanırsanız yolunuzdan asla sapmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an ve benim ailem, halkın evi, ehli beyttir. Bu ikisi cennet gölünden geçip bana gelene kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklar. Sünni bilim adamları ise bunu tartışıyorlar. Onların söylediğine göre bu sözler daha sonra ilave edildi ve ayrıca bunlar Hazreti Muhammed'in yakında öleceğini bildiğini de göstermez. İnsanın bir gencin anlayamayacağı bir şekilde 63 yaşında olan herkes gibi yaşını göstermesi gibi o da hiç kuşkusuz sonsuza kadar yaşamayacağını biliyor. Ama kısa bir süre sonra ölmeyi de beklemiyordu. Hazreti Muhammed sadece Müslüman toplumunu ne zaman geleceği bilinmeyen kaçınılmaz için hazırlıyordu. Burada tartışılan Hazreti Muhammed'in sözlerinin yeri ve zamanı değil, O bu sözü hastalanmadan 3 ay önce 10 Mart 632 günü söyledi. Hac dönüşü kervan bir gece Gadir Kum, yani Kum Gölü denen su kaynağının olduğu vahada gecelemişti. Orası Hollywood'un imaj yarattığı gibi bir vaha değildi ama yine de sulak bir yerde bir vahaydı. Ortada etrafa düzensiz dağılmış ve kökleri fazla su bile istemeyen palmiye ağaçlarına yetecek kadar sığ bir su birikintisi vardı. Batı Arabistan'ın çıplak dağlarında en küçük su kaynağı bile bir hazine sayılırdı ve birçok kervan yolunun kesiştiği bu vaha pek çok diğerinden daha değerliydi. Haçtan dönen binlerce insan burada küçük gruplar halinde kalıp dinlenir, bazıları Medine'ye, bazıları kuzeye ve doğuya giderlerdi. Hep bir arada olacakları son geceydi o ve Yemen'deki bir seferden bir askeri birlikle dönen Hazreti Ali'nin de oraya gelmesiyle sayıları artmıştı. Hazreti Ali'nin Yemen seferi zaferle sonuçlanmıştı. Hazreti Muhammed'e karşı çıkan Yemenliler sonunda ona boyun eğmiş, vergi ve bağış ödemeye başlamışlardı. Zafer kutlanıyordu. Hazreti Muhammed'in himayesi altında büyümüş, şimdi 35 yaşında, bir seferden zaferle dönen bir komutan olan Hazreti Ali'yi onurlandırmasının tam zamanıydı. O akşam develeri ve atları sulayıp yemeklerini yediler ve ağaçların altında yatacakları yerleri seçtikten sonra Hazreti Muhammed ağaç dallarından yüksek bir yer yapıp üzerine de deve hamudu koymalarını, yani bir tür kürsü yapmalarını istedi adamlarından. Ve akşam namazından sonra kürsüye çıktı. Sonra her zamanki gururlu tavrıyla Hazreti Ali'yi yanına kürsüye çağırdı ve çıkmasına yardım etmek için elini uzattı ona. Sonra Hazreti Ali'nin elini tutup geleneksel bağlılık ifadesi olarak havaya kaldırdı ve vahada toplanmış olan binlerce insanın önünde takdis etti onu. Hazreti Muhammed, "Efendisi olduğum Hazreti Ali'nin kendisi de bir efendidir," diye konuştu. "Allah onun dostlarının yanında, düşmanlarının da düşmanı olsun." Bu ifade o zaman çok açıktı. Hiç kuşkusuz Ömer öyle düşündü. Ali'nin yanına gelip onu kutladı ve "bundan sonra her sabah ve akşam inanan erkek ve kadınların efendisisin sen," dedi. Bu da gösteriyordu ki Ömer o zaman Hazreti Muhammed'in sözünü Hazreti Ali'yi halifi olarak açıklamış gibi anlamıştı. Ve o sözü sadece Ömer'in o şekilde anlamış olması mümkün değildi. Fakat orada yine o eski belirsizlik söz konusuydu. Hazreti Muhammed o sözüyle Hazreti Ali'nin halefi olduğunu söylemek istediyse neden açıkça ifade etmemişti bunu? Açık konuşmak yerine sembolik ifadeler kullanmasının nedeni neydi? Aslında bunu neden Müslümanların en büyük toplantı yeri olan hac ziyareti sırasında Mekke'de yapmamıştı? O sözler sadece en yakın akrabasına olan sevgi ve yakınlığının bir belirtisi miydi? Yoksa daha fazlasını mı ima etmişti? O zamandan bu yana geçen 1400 yılda olduğu gibi, o geceden sonra geçen 3 ay içinde Hazreti Muhammed'in tam olarak ne söylediği de dahil olmak üzere her şey yoruma tabi oldu. Onun ne söylediği biliniyor ama bunu söylerken ne demek istedi Hazreti Peygamber? Arapça içinde incelikler olan karmaşık bir dil. Çoğu zaman efendi olarak tercüme edilen mavla sözcüğü, lider, patron, arkadaş ya da sırdaş anlamına da gelebiliyor. Her şey sözün gelişine, söylendiği koşullara bağlı ve bunlar da tartışılabilir, kuşkulu şeyler. Ömer de Şii ve Sünni, bütün Müslümanların hala anladığı gibi, sadece Hazreti Ali'nin her Müslümanın dostu olduğunu kabul ettiğini doğrulamış olabilir. Ayrıca Hazreti Muhammed Gadir Kum'daki konuşmasının ikinci bölümünde o devrin Orta Doğu bölgesinde standart olarak herkes için birlik ve dostluk temennisinde bulundu. Allah senin dostlarının yanında düşmanlarının da düşmanı olsun ifadesi modern siyasi ortamlarda çok bozulmuş, çarpıtılmış ve basitçe düşmanımın düşmanı dostumdur şekline dönmüştür. Fakat Hazreti Peygamber'in orijinal ifadesi aslında halefi ima etmeyebilir. Bu ifade Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'ye güvendiğini gösteriyor ve bunu da herkes kabul ediyor. Ama bu ifade aynı zamanda Hazreti Ali'nin Hazreti Muhammed'in halefi olduğu anlamına da geliyor muydu acaba? Bazı konular açıklığa kavuşur gibi görünürken daha da karmaşık hale geldiler. İstediği kağıt kalem gelmiş olsaydı Hazreti Muhammed ne yazacaktı acaba? Şiiler Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in halifesi, halefi olacaktı. Kağıda onu yazacaktı Hazreti Muhammed diyorlar. Sünniler ise kim bilir diye konuşuyorlar. Onlara göre o kadar da önemli olmayan bu fikir, Şii inananlar tarafından fazla abartılmış bir konu sayılıyor. Aslında yazılı bir belgeyi yorumlamanın çeşitli yolları olabilir. Ama hiç yazılmamış bir ifadenin yorumlanması için sonsuz yollar bulunabilir. Böyle bir tartışma için çözüm yolu bulunamaz. Herkes cevabı bildiğini söylüyor. Hala da söylüyorlar. Ama ilk biyografiler ve hikayeler insanların düşündüklerini ya da demek istediklerini değil, yaptıklarını ve söylediklerini yazıyorlar. Ve tartışmanın dönüm noktası neler olduğuna değil, ne anlama geldiğine bağlı kalıyor. Her zaman olduğu gibi soru Hazreti Muhammed'in ne düşündüğüydü. Bu soru aynı zamanda Hazreti Ali ve ondan sonra oğlu Hüseyin için de sorulacaktı. Onların niyeti, yapmak istedikleri neydi? Neler biliyorlardı ya da bilmiyorlardı? Bunlar hep cevabı verilemeyen sorular ve bu yüzden de İslam dinindeki kopukluk bir türlü onarılamıyor. Tüm heyecanlı söylemlere, bütün dinsel belirsizliklere, ateşli konuşmalara ve yaşanacak katliamlara rağmen kesin gerçeğin hiçbir zaman bilinemeyeceği de bir ironi olarak ortada duruyor. Bilimde bile olmayan bir şey tarihte nasıl olabilir ki? Kesin olarak bildiğimize göre ateşli ve her sesin beynini deler gibi geldiği, korkunç bir baş ağrısıyla yatan Hazreti Muhammed artık vasiyetini belirtecek durumda değildi. İstediği kalem kağıt hiç gelmedi ve ertesi sabah şafak vaktinde o kadar güçsüz kalmıştı ki yerinden zor kımıldıyordu. Sonunun geldiğini biliyordu Hazreti Peygamber, çünkü son bir istekte bulundu ve bu kez onun istediğini yaptılar. Kendisini 7 ayrı kuyudan alınmış 7 kova suyla yıkamalarını istedi Hazreti Muhammed ve bunu açıklamamasına rağmen bütün karıları bunun cenaze yıkanmasının bir parçası olduğunu biliyorlardı. Hazreti Peygamber yıkandıktan ve abdest aldıktan sonra etrafındakilerden kendisini sabah namazı için avlunun diğer tarafındaki camiye götürmelerini istedi. Hazreti Muhammed camiye Hazreti Ali ve amcası Abbas'ın arasında kollarını onların boyunlarına dolayarak gitti. Ayşe'nin odasından camiye kadar olan kısa mesafe bile çok uzun geldi ona. Ve Hazreti Muhammed sabah güneşinden kurtulup serin camiye girince rahatladı. Camide minberin yanında oturmak istediğini işaret etti. Onun yerine namazı kıldıracak olan eski dostu Ebu Bekir'i oradan görebilecekti. O sabah orada bulunanlar Hazreti Peygamber'in eski sadık dostunun hafif sesle okuduğu duaları duyunca hafifçe gülümsediğini hatırladılar. Söylediklerine göre yüzü parlıyordu. Ama bunun inancın etkisi mi yoksa yaklaşan ölümün parıltısı mı olduğu belli değildi. Belki orada bulunanların yüzleri de onu görmenin mutluluğuyla, kendi inançlarıyla parlıyordu. Onun ilk kez Melek Cebrail'den duyduğu sözleri dinleyişini izlediler ve o anın son defa olmayacağı konusunda ikna ettiler kendilerini. Fakat namazdan sonra Hazreti Ali ve Abbas onu tekrar Ayşe'nin odasına götürdükleri zaman Hazreti Muhammed'in birkaç saatlik ömrü kalmıştı. Bazıları diğerlerinden daha basiretliydi. Ali'nin amcası onu yatağına yatırıp Ayşe'nin odasına çıktıkları zaman "Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in yüzünde ölümü gördüm." diye konuştu. Halef'in kim olacağı konusunu tartışmaları için fazla zaman kalmamıştı. "Ona gidip soralım. Eğer otorite bizde olacaksa bilelim. Ama başkasını halef yapacaksa bize iyi davranmaları için onlara talimat vermesini isteyelim." Fakat Hazreti Ali bunun sözünü bile etmek istemedi. "Ve Allah biliyor ya, bunu yapmayacağım." diye konuştu. "Eğer idareyi bize bırakmayacaksa, ondan sonra gelecek hiç kimse bize bir şey vermeyecektir." Sanki Hazreti Ali bile her şeyin tam olarak açıklığa kavuşmasını istemiyor gibi görünüyordu. Zaten artık çok geçti. İki adam yürürlerken Hazreti Muhammed bilincini yitirdi ve bu kez tekrar kendine gelemedi. Hazreti Peygamber 632 yılının 8 Haziran günü öğle vaktinde öldü. Ayşe onun başını kendi göğsüne dayayarak öldüğünü söyledi. Ya da orijinal Arapça ifadede açık ve net olarak "benim ciğerlerim ve dudaklarım arasında öldü" dediği yazıldı. Bu ifade sünni versiyonudur olayın. Fakat Şiiler Hazreti Muhammed'in başının ölürken Ayşe'nin değil, Hazreti Ali'nin göğsünde olduğunu söylerler. Onlara göre Hazreti Peygamber son anlarında Hazreti Ali'nin kollarında yatmış ve Ali onun insanı ürperten son sözleri olan "Oh Allah'ım benim yerimi alacakları acı" ifadesini 3 kez mırıldandığını duymuştur. Ölmekte olan Hazreti Peygamber'i kimin tuttuğu önemlidir. Onun son nefesini kimin duyduğu, ona son olarak kimin dokunduğu, ölmek üzereyken kimin kollarında yattığı büyük önem taşır. Sanki son nefesini verirken ruhu da son anda ölüm anında çıkmış ve onu tutan kişinin ruhuyla birleşmiş gibi düşünülmüştür. O kişi erkek ya da kadın, İslam'ın sadece geçmişini değil geleceğini de kollarında tutmuştur. 6. ayının sonu. Sayfa 61.